Şizofren. John Katzenbach. 4. ayrım. Programda gerçek adını gördüm dedim. Konuşma mı yapacaksın? Kafasını salladı. O kadar insanın karşısına çıkmayı pek istemiyorum dedi. Ama doktorum hastanenin imar planının arkasındaki isimlerden biri. Hepsi onun başının altından çıktı. Bana iyi bir terapi olacağını söyledi. Tam olarak iyileşmeye giden altın yolda atılmış somut bir adım. Bir an tereddüt edip peki sence diye sordum. Napolyon banka oturdu. Bence deli olan o deyip hafifçe manik bir kahkaha attı. Gerginlikle neşenin bir arada olduğu bu tiz sesi birlikte geçirdiğimiz zamanlardan hatırlıyordum. Elbette hatta tamamen kafayı yemiş olduğuma inanmaları epey işime yarıyor. Çünkü çok kötü rezil olmama imkan kalmıyor diye ekledi. Ben de onunla birlikte sırıttım. Bu sadece akıl hastanesinde vakit geçirmiş birini yapabileceği türden bir gözlemdi. Tekrar yanına oturdum. İkimiz de Amherst binasına baka kaldık. Bir iki dakika sonra Napolyon iç çekti. İçeri girdin mi? Evet, tam mezbelelik. Yıkılmaya hazır. Ben, biz burada olduğumuz zamanlarda da öyle düşünüyordum ama herkes burasının dünyanın en iyi yeri olduğunu sanıyordu. En azından hastaneye kabul edilirken bana öyle söylemişlerdi. Sanat eseri bir akıl sağlığı merkezi. Akıl hastalarını yatılı tedavi etmenin en iyi yöntemi. Yalancılar. Nefesini tutup ekledi. Pis yalancılar. Şimdi başımla onaylama sırası bana gelmişti. Onlara böyle mi diyeceksin yani konuşmanda? Başını iki yana salladı. Öyle şeyler dinlemek isteyeceklerini sanmıyorum. Bence onlara güzel şeyler anlatmak daha mantıklı, olumlu şeyler. Gözlerin içine baka baka dipten durağa yalan söylemeyi planlıyorum. Bir an düşünüp, bu akıl sağlığına kavuştuğunun bir işareti olabilir dedim. Napolyon güldü. Umarım haklısındır. Bir süre ikimiz de sustuk. Sonra Napolyon özlem dolu bir sesle, onlara cinayetleri anlatmayacağım diye fısıldadı. İtfaiyeci, buraya ziyarete gelen dedektif hanım ve sonunda olanlar hakkında tek bir kelime etmeyeceğim diye fısıldadı. Amherst'e bir göz attıktan sonra, zaten senin hikayen, sen anlatmalısın diye ekledi. Cevap vermedim. Napolyon bir an sustu, sonra onları hiç düşünüyor musun diye sordu. Başımı sallayarak hayır dedim. Ama ikimiz de bunun doğru olmadığını biliyorduk. Bazen rüyamda görüyorum dedim. Ama neyin gerçek, neyin hayal olduğunu anımsamak çok güç. Mantıklı dedi. Beni en çok rahatsız eden diye ekledi yavaş yavaş. Cesetleri nereye gömdüklerini hiç öğrenemedim. Burada ölenlerin cesetlerini. Yani bir bakıyorsun ortak salonda ya da koridorlarda bakınıyorlar, bir bakıyorsun yoklar. Öldüler belki de. Ama o zaman ne oluyor, sen biliyor muydun? Birkaç saniye düşündükten sonra evet dedim. İdare binasıyla Harvard'ın arkasında ormana doğru hastanenin en kıyısında derme çatma bir mezarlık var. Ufak bahçenin arkasında. Galiba şimdi gençlerin futbol oynadığı sahanın içinde kalıyor. Napolyon alnını sildi. Söylediğine memnun oldum dedi. Hep merak etmişimdir ama öğrendim. Yine bir iki saniye sustuk. Sonra o konuştu. Olacaklar olduktan sonra taburcu edilip ayakta tedavi kliniklerine konmamızdan ve bir sürü tedavi görüp yeni ilaçlar almamızdan sonra neyi fark edince yıkıldım biliyor musun? Neyi? Yıllarca o kadar sıkı sıkıya yapıştığım sanrı sadece sanrı olmakla kalmıyormuş, özel bir sanrı bile değilmiş. Fransız imparatorunun reenkarnasyonu olma hayalleriyle yaşayan tek ben değilmişim. Hatta iddiaya girerim ki Paris tıkabası onlarla doludur. Bunu idrak edince yıkıldım. Sanrı halindeyken özeldim, biriciktim. Ama artık ilaç kullanması gereken, elleri durmadan titreyen, en basit işlerden başka hiçbir işte tutunamayan, ailesinin herhalde bir yolunu bulup kaybolmasını umduğu sıradan bir adamım. Acaba Puf'un Fransızcası ne? Söylediklerini düşündüm. Sonra ona bir önemi var mı bilmiyorum ama ben şahsen senin gayet iyi bir Fransız imparatoru olduğunu düşünmüşümdür. Klişe olsun olmasın, Waterloo'daki birlikleri sen yönetiyor olsan bal gibi kazanırdın. İç rahatlamış gibi kıkırdadı. Dünyada hepimizden çok dikkat ettiğini hep bilirdik. Seabird dedi. Hepimiz Tanrı içinde ve deli olsak da herkes seni severdi. Bunu duymak güzel. İtfaiyeciden ne haber? O da senin arkadaşındı. Ona ne oldu? Sonradan yani. Bir an duraksayıp yanıtladım. Çıktı. Sorunlarının hepsini çözdü. Güney'e taşındı ve çok para kazandı. Aile kurdu. Kocaman bir evle araba aldı. Çok başarılı oldu. Son baktığımda bir hayır kurumunu yönetiyordu. Mutlu ve sağlıklıydı. Napolyon başını salladı. İnanırım. Peki araştırmaya gelen kadın, o da itfaiyeciyle mi gitti? Hayır. Çalışmaya devam edip yargıç oldu. Çok yüksek yerlere geldi, takdirler aldı. Harika bir hayatı oldu. Biliyordum, belli oluyordu. Elbette bunların hepsi yalandı. Napolyon saatine baktı. Dönmem gerek. Büyük an yaklaşıyor. Hazırlık yapsam iyi olur. Bana şans dile. İyi şanslar dedim. Seni yine gördüğüm iyi oldu diye ekledi Napolyon. Umarım hayatında her şey yolunda gider. Seni de dedim. İyi görünüyorsun. Gerçekten mi? Hiç sanmıyorum. Hiçbirimizin iyi göründüğünü sanmıyorum ama sorun değil. Söylediğin için teşekkür ederim. Ayağa kalktı, ben de kalktım. İkimiz de yine Amherst'e baktık. Napolyon ani bir kindarlıkla, yıkıldığında çok memnun olacağım dedi. Tehlikeli, kötülük dolu bir yerdi. İçinde pek iyi bir şey olmadı. Sonra yeniden bana döndü. Seabird, sen olayların içindeydin. Her şeyi gördün. Anlatsana. Kim dinler ki? Belki birileri dinler. Sen hikayeni yaz. Becerebilirsin. Bazı hikayeler yazılmadan kalsa daha iyi dedim. Napolyon düşük omuzlarını silkti. Yazarsan gerçek olacak. Sadece bizim hafızalarımızda kalırsa hiç yaşanmamış gibi olacak. Sanki bir rüyaymış gibi. Ya da biz delilerin topluca uydurduğu bir sanrıymış gibi. Ama yazarsan, bir ağırlığı olur. Yeterince gerçek olur. Başımı iki yana salladım. Deli olmanın zorluğu dedim. Neyin gerçek olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmenin çok zorlanmış olmasıydı. Şimdi diğerlerinin arasına karışmaya yetecek kadar hap alıyoruz ama hala zor. Napolyon gülümsedi. Haklısın dedi. Ama belki değilsindir de. Ben senin anlatabileceğine inanıyorum. Belki birkaç kişi daha inanır. Bu da olabileceğin en iyisi. O zamanlar bize kimse inanmamıştı. İlaçlarımızı aldığımızda bile kimse bize inanmıyordu. Yeniden saatine bakıp gergin gergin kıpırdandı. Dönmem gerek dedim. Dönmem gerek diye yineledi. Ne yapacağımızı bilmeden durduk. Sonunda Napolyon döndü, uzaklaştı. Yolun yarısına doğru dönüp beni ilk gördüğünde yaptığı gibi tereddütle el salladı. Anlat diye seslendi. Sonra dönüp çabucak uzaklaştı. Yürüyüşü ördeğe benziyordu biraz. Ellerinin yine titrediğini görebiliyordum. Apartmanın önünde kaldırıma ancak hava karardıktan sonra varabildim. Merdivenleri çıkıp kendimi ufak mekanın güvenliğine kilitledim. Damarlarımdan sanki sinirsel yorgunluk akıyor, akyuvar ve alyuvarlarla birlikte kanımda taşınıyordu. Napolyon'u görmek ve hastaneye ilk yattığımda bana takılan lakabı duymak içimde bir sürü karışık duygu uyandırmıştı. İlaç almayı ciddi ciddi düşündüm. Çok heyecanlanırsam beni yatıştıracak haplarım olduğunu biliyordum ama almadım. Napolyon bana hikayeni yaz demişti. Kendi evimin sessizliğinde yüksek sesle nasıl diye sordum. Ses odada etrafımda yankılandı. Anlatamazsın dedim kendi kendime. Sonra neden anlatamayayım diye sordum. Kalemlerim vardı ama kağıdım yoktu. Sonra aklıma bir fikir geldi. Bir an seslerimden birinin dönüp kulağıma kaçamak bir öneri ve ufak bir emir fısıldayıp fısıldamadığını merak ettim. Durakladım. Dikkatle dinledim. Pencereye takılı eski klimanın sesini bastırmayı başaran sokak gürültüsü arasından tanıdık rehberimin başka kimseninkiyle karıştıramayacağım seslerini çıkarmaya çalıştım. Ama yakalaması zordu. Yanımda olup olmadıklarını bilmiyordum. Fakat belirsizliğe alışmıştım. Masanın başından biraz eskiyip çizilmiş bir sandalye alıp odanın en köşesindeki duvarın yanına koydum. Kağıdım yok dedim kendi kendime. Ama beyaza boyanmış, resimlerle ya da benzeri şeylerle süslenmemiş duvarlarım vardı. Sandalyenin üstünde ayağa kalkınca neredeyse tavana kadar uzanabiliyorum. Elime bir kurşun kalem alıp öne yaslandım. Sonra ufak, daracık ama okunaklı harflerle hızlı hızlı yazmaya başladım. Fransız, Xavier Petrov. Bir ambulansın arkasında Western State Hastanesi'ne vardığında gözyaşları içindeydi. Şiddetli yağmur yağıyor, hızla karanlık çöküyordu. Kolları ve bacakları bağlanıp sabitlenmişti. Francis 21 yaşındaydı ve o ana kadar nispeten olaysız geçmiş kısa yaşamında hiç korkmadığı kadar korkuyordu. 2. Francis Xavier Petrel bir ambulansın arkasında Western State Hastanesi'ne vardığında gözyaşları içindeydi. Şiddetli yağmur yağıyor, hızla karanlık çöküyordu. Kolları ve bacakları bağlanıp sabitlenmişti. Francis 21 yaşındaydı ve o ana kadar nispeten olaysız geçmiş, kısa yaşamında hiç korkmadığı kadar korkuyordu. Onu hastaneye getiren iki adam yolculuk boyunca çenelerini kapalı tutmuş, mevsimsiz havadan mırıldanarak yakınmak ya da yoldaki diğer sürücüler hakkında iğneli yorumlar yapmak dışında hiçbir şey söylememişlerdi. Hiçbir sürücü sahip oldukları ortak ustalık standardına uyamıyordu. Ambulans yolda orta hızla sarsıla sarsıla gidiyordu. Işıkları yanıp sönmüyor, acele edilmiyordu. Adamların tavırlarında hissiz bir olağanlık vardı. Sanki hastane boğucu derecede normal, kesinlikle çok sıkıcı bir günün ortasında uğranan herhangi bir duraktı. Adamlardan biri ara sıra teneke kutudan höpürdete höpürdete gazoz içiyor, ağzını şakırdatıyordu. Diğeri popüler şarkılardan parçalar mırıldanıyordu. İlkinin Elvis favorileri, ikincisinin aslan yelesi gibi kıvırık saçları vardı. Yolculuk iki görevli için sıradan olabilirdi ama arka taraftaki korkudan kasılıp kalmış, koşucu gibi kesik kesik soluyan genç adam için hiç de öyle değildi. Sanki her ses, her his ona bir işaret veriyordu. Her biri bir öncekinden daha ürkütücü, daha tehditkardı. Cam sileceklerinin ritmi tropik bir ormanın derinliklerinde çalınan lanetli tamtamlar gibiydi. Lastiklerin kaygan yol yüzeyinde homurdanması bir sirenin umutsuzluk şarkısıydı. Kendi zar zor susulmasının sesi bile. Sanki mezara girmişçesine yankılanıyordu, bağlar etini kesiyordu. Haykırarak yardım istemek için ağzını açıyor ama doğru sesi çıkaramıyordu. Tek çıkarabildiği gürültü bir umutsuzluk patlamasıydı. Bu ahenksiz senfonide araya girebilen tek düşüncesi, eğer bugünü sağ salim atlatabilirse, muhtemelen bundan daha kötü bir gün yaşamayacağıydı. Ambulans titreyerek hastaneye girişin önünde durduğunda, korku bulmacasının arasından seslerinin birinin bağırdığını duydu. "Dikkatli olmazsan seni burada öldürürler." Ambulans sürücüleri çok yakındaki bu tehlikeden haberdar değildi sanki. Aracın kapılarını şangırdatarak açtılar. Francis'i özensizce bir sedyeye yatırdılar. Soğuk yağmur damlalarının yüzüne çarptığını, alnındaki korku teriyle karışırken, iki adamın onu geniş kapılardan geçirerek, sert ve merhametsiz ışıklarla aydınlanan bir dünyaya soktuğunu hissedebiliyordu. Onu koridor boyunca ilerlettiler. Sedyenin tekerlekleri yerdeki muşambada gıcırdıyordu. En başta tek görebildiği tepesinden kayıp geçmekte olan gri lekeli tavandı. Koridorda başkalarının da olduğunun farkındaydı. Ama dönüp onlara bakmaktan çok korkuyordu. Bunun yerine bakışlarını tepesindeki ses yalıtımına dikti. Altından geçtiği lambaları saymaya başladı. 4 tane saydığında adamlar durdular. Sedyenin önüne bir takım insanlar geldiğinin farkındaydı. Başının hemen ötesindeki alanda bir şeyler söylendiğini duydu. "Tamamdır beyler, buradan itibaren biz teslim alıyoruz." Sonra tepesinde kocaman, yüz yuvarlak, çarpık çurpuk dişleri bir sırıtmayla ortaya çıkmış yüz belirdi. Bu yüz ilk bakışta birkaç beden küçükmüş gibi görünen bir hademe ceketinin üstünde duruyordu. Bay Francis Xavier Petrel, bize sorun çıkaracak mısınız bakalım? Adamın tenor sesi şarkı söyler gibi çıkıyordu. Dolayısıyla bu sözler hem gülerek hem de hafif bir tehditle söylenmişti. Prenses ne cevap vereceğini bilemedi. Sedye'nin diğer yanından görüş alanına ikinci bir siyah yüz girdi aniden. Bu ikinci adam da tepesindeki boşluğa doğru eğilerek, ''Bu çocukcağızın canımızı sıkacağını hiç sanmıyorum.'' dedi. ''Azıcık bile canımızı sıkmayacak.'' ''Sıkacak mısınız Bay Petrel?'' O da güney tınılı bir aksanla konuşuyordu. Seslerden biri kulağıma ''Hayır'' de diye bağırdı. Francis başını iki yana sallamaya çalıştı ama boynunu hareket ettirmekte güçlük çekiyordu. ''Zar sor, sorun çıkarmayacağım.'' dedi. Kelimeler boğazını yırtıp da çıkmıştı sanki. Ama konuşabildiğine sevinmişti. Gün boyunca iletişim kurma yetisini tamamen kaybedeceğinden korkmuştu. ''Peki o zaman Bay Petrel, sizi sedyeden kaldıracağız, sonra bir tekerlekli sandalyeye güzelce oturtacağız, anlaştık mı? Ama ellerinizle ayaklarınızdaki bağları hemen çözemeyeceğiz. Onu doktorla konuşmanızdan sonra yapacağız. Belki size sakinleşmeniz için 3-5 bir şey verir. Komuk gibi olursunuz. Haydi bakalım, uslu uslu, doğrulun, bacaklarınızı öne atın. Ne diyorlarsa yap, denileni yaptı, hareket etmek başını döndürdü, bir an sallanır gibi oldu. Omzuna konan koca bir elin kendisini dengelediğini hissetti. Döndüğünde, ilk kademenin devasa bir adam olduğunu gördü. Boyu 1.90'dan epey uzundu. Ağırlığı da 150 kiloya yakın olmalıydı. Kas yığını kolları, varil kadar bacakları vardı. Arkadaşı yani diğer zenci, zayıf, sırım gibi, iri hademenin yanında daha da cüceleşen bir insandı. Ufak bir keçi sakalı vardı. Kabarık afro saçları, orta boyunu uzatmakta pek başarılı olamıyordu. Beraberce Francis'i hazır bulunan bir tekerlekli sandalyeye götürdüler. ''Ufak tefek olan tamamdır.'' dedi. ''Şimdi seni doktorun yanına sokacağız ama sakın endişelenme. Şimdi her şey sana acayip yanlış, kötü, bombok geliyordur ama yakında düzelecek. Benim sözüm senettir.'' Francis bu sözlere inanmadı, tek kelimesine bile. Hademeler onu ilerletip ufak bir bekleme odasına götürdü. Burada gri çelikten bir masanın arkasında bir sekreter oturuyordu. Kafile kapıdan girerken başını kaldırıp baktı. Azametli, kralcı bir kadına benziyordu. Orta yaşın karanlık tarafına geçmişti. Daracık mavi bir takım giymişti, saçları azıcık abartılı kabartılmıştı. Göz kalemini azıcık abartılı çekmişti. Ruju azıcık abartılı sürmüştü. Böylece çelişkili bir görünüm oluşturmuştu. Francis de sanki yarı kütüphaneci, yarı fahişeymiş gibi bir izlenim bırakmıştı. İki siyahi hademeye ters ters, bu da Bay Petrel herhalde dedi. Francis onun cevap beklediğini, kim olduğunu zaten bildiğini derhal anladı. Doğruca içeri götürün, doktor bekliyor. Başka bir kapıdan içeri sokularak başka bir ofise girdi, burası biraz daha hoş bir yerdi. Arka tarafında bir avluya bakan iki pencere bulunuyordu. Francis dışarıda yağmurun şiddetlendirdiği rüzgardan iki yana salınan büyük bir meşe ağacını görebiliyordu. Ağacın ötesinde başka binalar da gördü. Hepsi tuğladan yapılmıştı. Çatıları tepedeki karanlık göğe karışacakmış gibi görünen siyah granit kiremittendi. Pencerelerin önünde ahşaptan heybetli büyük bir çalışma masası vardı. Bir köşede bir kitap rafı vardı. Francis'in sağında da içi fazla doldurulmuş koltuklar ve gri hastane halısının üstüne atılmış, koyu kırmızı şark kilimiyle ufak bir oturma alanı yaratılmıştı. Duvarda Başkan Carter'ın portresinin yanında valinin bir fotoğrafı asılıydı. Francis başını sağa sola çevirerek her şeyi mümkün olduğunca çabuk görmeye çalıştı. Ama çok geçmeden bakışları o odaya girdiğinde çalışma masasının arkasından kalkmış olan ufak tefek bir adamın üzerinde durdu. Adam kuruca, ''Merhaba Bay Petrel, ben Doktor Gulpkletel'' dedi. Sesi tizdi, neredeyse çocuk sesi gibiydi. 4. ayrımın sonu sayfa 31, devamı 5. ayrımda.